Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 28. ayrım. 18. bölüm. Eve, mesajı kopyaladıktan sonra diski ve dosyaları delil torbalarına koyarak bilgisayarı Finney'e teslim etti. Finney, bilgisayarı EDB'ye götürüp inceleyerek gerekli tarama ve kontrolleri yapacaktı. Eve, bunun yalnızca prosedür gereği olacağını biliyordu. Katil, ona ilettiği şahsi mesajı haricinde kendinden hiçbir iz bırakmamıştı. Riker, Eve'in listesindeydi zaten ve onun icabına bakacaktı. Ama bir öncelik değildi ve olamazdı. Katille bağlantısı ne olursa olsun, bu işteki kontrol noktası Riker değildi. Eve'in peşinde olduğu kişi sapkın bir polisti ve kendisiyle uğraşmak istiyorsa, bu onun bileceği bir işti. Ama Eve tehdide boyun eğip, amacını saptırmasına izin vermeyecekti. İzlemesi gereken bir süreç vardı ve Eve özenle bu süreci adım adım izleyecekti. Olay yeri incelemedekileri sıkıştırarak işlerini hızlandırdı. Sonra bizzat laboratuvarı arayarak gönderdiği numunelerin incelenmesine öncelik verilmesi için birkaç tehdit savurdu. Şahsen dava çözülene kadar 7 gün 24 saat çalışması gerekiyorsa bunu yapacaktı. Takımındaki herkes de öyle. Rourke'un ise takip etmesi gereken başka bir süreç, halletmesi gereken başka bir öncelik vardı ve halletme tarzı da Eve'inkinden tamamen farklıydı. Eve ne yapma niyetinde olduğunu ya da kişisel güvenliği için ne gibi önlemler alacağını sorarak zaman kaybetmenin gereksiz olduğuna karar vermişti. Onu işiyle baş başa bırakıp tek başına New York'a yola çıkmıştı. Vardığında planlarının temelini oluşturmuştu. Aracını Araf'ın kapısına çekerek kapının kodunu tuşladı. Ortalık temizlenmiş, ilk tamirat izleri belli olmaya başlamıştı. Eskiden olduğu zarif mekan haline dönüşmemişti henüz ama dönüşecekti, çok yakında. Işıklar açıktı, yansımalar, gümüş renkli kare ve daire motifleriyle bezeli pürüzsüz zeminde dans ediyordu. Barın arkasındaki aynalar, kendi talimatı gereğince derin mavi aynalarla değiştirilmişti. Verdikleri duygu başka bir dünyaya özgüydü. Belki de yeraltı dünyasına ait diye düşündü ki amacı da buydu. Bara doğru ilerledi. Rue McLean uzun, kıvrımlı merdivenlerden inerken oturmuş kendine brandy dolduruyordu. Rue hafifçe gülümseyerek, "Güvenlik kontrolünü de yaptım," dedi. "Sorunsuz çalışıyor, çok hızlı hallettin." "72 saat içinde açılışı yapıyoruz." "70?" Uzanarak Rourke'un barın arkasından uzattığı kadehi aldı ve derin bir soluk verdi. "Nasıl olacak?" "Ben hallederim. Sabahleyin personele haber vermeni istiyorum. O yüzden çalışma programlarını bu gece hallet. Cuma gecesi açılıyoruz ve bomba gibi bir açılış istiyorum." Rourke gözlerini ondan ayırmadan kadehini yudumladı. "Pekala, patron sensin." "Doğru." Rourke cebindeki sigara paketini çıkardı, içinden bir tanesini alıp yakarak paketi bara bıraktı. "Riker seni nasıl ikna etti?" Rourke, Rue'nun yüzüne yayılan şaşkınlıktan önce bir an paniklediğini gördü. "Ne?" "Bazı işlerini halletmek için benim mekanımı kullanıyormuş." "Ah, çok aşırı işler değil. Önemli işler değil. Sadece küçük kalesine sinip beni kendi çalışanlarımla vurduğunu düşünerek eğlenmesine yetecek kadar bir şeyler. Bir süre sonra dikkatsizleşecek ama belki çoktan başlamıştır bile. Onun tarzı bu. Onu tehlikeli yapan şey de bu dağınıklığı ve dikkatsizliği. Burada ölen o polis bir şeyler anlamaya başlamıştı belki de. Yalnızca bir şeylerin ters gittiğini hissetmiş ama ne olduğunu anlamadan önce ölmüş olabilir." Rue öyle solmuştu ki teni neredeyse bembeyaz olmuştu. "Riker'ın Kohli'yi öldürttüğünü mü düşünüyorsun?" Rourke sigarasından bir nefes çekti. Üflediği dumanın arasından dikkatle Rue'yu izliyordu. "Hayır. En azından doğrudan değil ama zamanlama ilginç. Polis için berbat bir zamanlama. Benim için muhtemelen senin içinse kesinlikle kötü bir zamanlama Rue." "Neden bahsettiğini anlamıyorum." Geri çekilmeye başlamıştı ama Rourke elini onun koluna koydu. Uyguladığı baskı ona yerinden ayrılmaması konusunda yeterince açık bir uyarı veriyordu. Rourke yumuşak bir sesle "yapma" derken Rue titremeye başlamıştı. "Yalnızca beni sinirlendirmene yarar bu. Seni nasıl ikna ettiğini sordum. Bunu sormamın tek sebebi de uzun süredir arkadaş olma sürecinde olmamız." Riker'la hiçbir ilişkim olmadığını biliyorsun. Öyle olmadığını umut ediyordum. Rourke hafifçe başını eğdi. Titriyorsun. Sana zarar vereceğimi mi düşünüyorsun? Benim hiçbir kadına vurduğumu gördün mü Ru? Hayır. Kocaman bir gözyaşı damlayarak beyaz yanağından akmaya başladı. Hayır, vurmazsın. Senin tarzın değil. Ama onun tarzı, değil mi? Sana ne yaptı? Ru artık deli gibi akmaya başlayan gözyaşlarını silmeye çalışırken, bir yandan da hıçkırıklar arasında konuşmaya çalışıyordu. Ah, Tanrım! Rourke, özür dilerim. Çok özür dilerim. Beni caddenin ortasından kaçırttı. İki adamı beni caddenin ortasından zorla kaçırdı. Beni onun evine götürdüler. Tanrım, öğlen yemeği yiyordu. Camdan bir odanın içinde her tarafı yemek doluydu. Bana ne istediğini söyledi ve eğer kabul etmezsen bana ne yapacağını anlattı. Sen de kabul ettin. İlk başta değil. Ru uzanarak bir sigara çıkardı ve yakmaya çalıştı. Rourke titremesi durup sigarayı yakabilene kadar elini tuttu. Sen bana karşı hep çok iyiydin. Bana saygılı ve adil davrandın hep. Bana inanmak zorunda değilsin biliyorum ama ona canın cehenneme dedim. Ona yapmaya çalıştığı şeyi öğrendiğinde senin yapacaklarını anlatmaya başladım. Şey, yapacağın çeşitli berbatlıkta şeyler sıraladım işte. Benim konuşmam bitene kadar yüzünde pis bir sırıtışla oturup bekledi. Korkuyordum. Beni izleyiş biçiminde korkutucu bir şeyler vardı. Canı isterse hemen ezebileceği bir böcekmişim gibi bakıyordu bana. Sonra bir isim ve adres söyledi. Annemin adı ve adresi. Ruh'un soluğu kesilmiş, sesi çatallaşmıştı. Uzanarak kadehten bir yudum aldı ve kendini toparlamaya çalıştı. Bana bazı görüntüler izletti. Annemi takip ettirmiş. Şehir dışında ona aldığım, almama yardım ettiğin küçük evini izletmiş. Alışveriş yaparken, arkadaşının evine girerken, günlük işleriyle uğraşırken çeşitli görüntüleri vardı. Öfkelenip ona saldırmak istedim ama içimdeki dehşetten kurtulamadım. Bana söylediklerini yapacağımı, böylece anneme tecavüz edilip işkence yapılmasını ve sakat bırakılmasını önleyeceğimi söyledi. Anneni koruyabilirdim Ru. Onu korumam için bana güvenmeliydin. Ru başını salladı. İnsanın zayıf noktasını biliyor, çok iyi biliyor. Adamın uzmanlığı bu ve insan her şeyi yapabilecek kıvama gelene kadar o zayıf noktayı deşiyor. Ben de ona engel olmak için sana ihanet ettim. Ru gözyaşlarını tekrar sildi. Özür dilerim. Annene dokunamayacak, sana söz veriyorum. Onu gönderebileceğimiz ve bu konu halledilene kadar kalabileceği güvenli bir yerim var. Ru ona baka kaldı. Anlamıyorum. O güvende olunca daha iyi hissedeceksin ve ben de sonraki bir iki gün için bütün enerjini kulübün açılışına vermeni istiyorum. Beni kovmuyor musun? Tüm bunlardan sonra. Benim bir annem yok ama birini kendinden fazla sevmenin ne demek olduğunu ve onu korumak için neler yapılabileceğini biliyorum. Bana güvenebilirdin Ru ve güvenmeliydin de. Ama seni suçlamıyorum. Ru arkasına yaslanarak yüzünü ellerine gömdü. Ru sessizce ağlarken Rourke kadehini tazeledi. Sonra kalkarak bir şişe su açtı ve Ru'nun önüne koydu. Hadi iç şunu. Önce biraz rahatla.
Senden bu yüzden nefret ediyor işte.
Ru'nun sesi alçak ama netti.
Olduğun her şey onun asla olamayacağı şeyler. Senin içini, seni sen yapan şeyin ne olduğunu asla anlayamıyor. O yüzden de nefret ediyor. Amacı seni sadece öldürmek değil, mahvolmanı istiyor.
Ben de ona güveniyorum. Şimdi sana yapacağımız şeyi anlatacağım. Eve, evlilik oyununda neredeyse bir yıldır bir oyuncu olduğunu ve hamleleri bildiğini düşünüyordu. Davasını ele alış biçimiyle Rourke'la arasında bir sorun çıktığında bunu halletmenin en kolay yolu onunla mümkün olduğu sürece konuşmamaktı. Zaman kazanmak için araç linkinden evi aradı. Ama Rourke'un ofisinde olacağını tahmin ettiğinden yatak odasındaki linki aramıştı. Böylece linke cevap veremeyecek ama en azından kendisi arayıp haber vermiş olacaktı. Hey! Link bağlandığında ekrana çabucak gülümsedi. Merkezde olacağımı haber vereyim dedim. Orada biraz uyurum da
Laboratuvar sonuçları için memuru biraz sıkıştırdıktan sonra çalışmaya devam ederim. Fırsatım olursa ararım seni. Görüşürüz.
Eve, bağlantıyı keserek rahat bir nefes vermişti ki Peabody'nin delici bakışlarını fark etti.
Ne? Bekar bir kadından evlilik sanatına dair nasihat ister misin?
Hayır. Peabody, Eve'in sert bakışlarını aldırmadan devam etti. O tehdidi dikkate almadığın için başını ağrıtacağını biliyorsun. O yüzden etrafında dans edip duruyorsun. Konuşamayacak kadar meşgulüm. O yüzden boşuna bekleme mesajı ha?
Peabody kendine engel olamayarak hafif bir kahkaha attı.
Bir de işe yarayacağını düşünüyorsun.
Eve dişlerini sıkarak kes sesini dedi. Koltuğunda pozisyon değiştirerek söyleyecek bir şeyler düşündü, sonra vazgeçti.
Neden işe yaramayacakmış?
Çünkü beceriklisin Dallas ama o senden çok daha becerikli. Hatta biraz dans etmene müsaade bile edebilir. Ama sonra bam.
Bam mı?
Bam da ne halt oluyor?
Şimdilik bilmiyorum. Çünkü ikiniz de benden daha beceriklisiniz.
Ama ikimiz de gördüğümüzde bam'ın ne olduğunu anlayacağız.
Laboratuvarın önüne çektiklerinde Peabody esnemesini bastırdı. Uzun süredir devriye arabasına binmemiştim. Kuru ve rahatsız koltukta kıpırdandı. Özlediğimi söyleyemeyeceğim. Bulabildiğimin en iyisi buydu. Bununla dolaşmaktan ben de memnun değilim ama benim araba hurdaya döndü.
Ah! Peabody tekrar esneyerek gözlerini ovaladı.
Arabasını aldığın polis dehşet içindeydi ama. Muhtemelen buralara bir plaket asar. Eve Dallas bu arabayı kullandı.
Kes artık Peabody.
Ama arabadan inerlerken bastırdığı gülümsemeyi salıverdi. Bakım ve onarımla temasa geç. Senden benim kadar nefret etmiyorlar.
Henüz.
Aracımı bir an evvel eski haline sokmalarını sağla. Yalan söyler ve talebi başka bir rozet numarasıyla istersem daha çabuk bitirirler.
Evet haklısın. Baxter'ınkini kullan.
Etkilendim.
Kapıdaki güvenlik biraz dinlenmiş, biraz daha dinlenmeye hazırlanıyor gibi görünüyordu. Gözleri yarı kapalı, üniforması buruşuktu. Dayandığı bir yerden sağ yanağına derin bir uyku izi çıkmıştı. Tek söylediği, girişiniz onaylandı oldu ve hantal hareketlerle tekrar bekleme istasyonuna döndü. Burası geceleri mezarlıktan farksız oluyor. Peabody hafifçe ürpermişti. Morgdan beter. Biz biraz hareketlendiririz. Dickie'nin kendini gördüğüne sevinmesini beklemiyordu. Ama diğer taraftan ana laboratuvara girdiğinde tekrar Mavis'in bağıra bağıra şarkı söyleyen sesini duymayı da beklemiyordu. Pek sevecen olmasa da Dingil lakabıyla anılan laboratuvar şef teknisyeni Dick Berensky, bilgisayarlı bir mikroskobun üzerine eğilmiş, detone bir şekilde eşlik etmeye çalışırken bir yandan da kemikli kalçasını sallıyordu. Eve o anda ondan ay ve yıldızları bile isteyebileceğini anladı. Altın değerinde bir rüşvet vardı elinde.
''Hey Dickie, sen Bay Dickie diyeceksin bundan böyle.''
Başını kaldırarak Eve baktığında Eve tahmininde haklı olduğunu gördü. Kesinlikle onu gördüğüne sevinmemişti. Gözleri şişmiş, kocaman dudakları hırlamaya hazırdı. Ve Eve tişörtünü de ters giydiğini fark etti.
''Beni gece yarısı yatağımdan fırlattın. Sana kalırsa her şey acil bir durumda Dallas, her şey öncelikli.'' Kıçımın dibinden hemen çekil. Sonuçları bitirdiğimde alırsın. Bir dakika öncesinde değil. Başka yerde bekle. Soluğunu ensemde hissetmek istemiyorum.
Ama senin yanında olmak bile beni tahrik ediyor.
Dickie onu şüpheli gözlerle süzmeye başladı. Dallas genelde buraya her iki ayağını da kıç tekmeleme pozisyonuna hazırlamış olarak gelirdi. Bu kadın etrafta gülümseyip şakalar yapıyorsa yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Üst üste cesetleri birikmeye başlayan ve tüm bir birimin boğmaya hazır olduğu biri için fazla neşelisin.
Ne diyebilirim bilmiyorum ki. Bu müzik ayağımı yerden kesiyor. Biliyorsun Mavis'in önümüzdeki hafta burada bir konseri var. Duyduğum kadarıyla tüm biletler de tükenmiş. Sen de tüm biletlerin tükendiğini duydun mu Peabody?
Elbette duydum.
Peabody yorgun olabilirdi ama hemen ipucunu yakaladı. Üstelik tek gecelik bir gösteri. Mavis süper ama.
Dickie o süper ötesi diye atıldı.
İki bilet ayarlayabildim ben de. Birkaç kişiyi soktum araya. İkinci balkondayız.
O araya soktukların pek işe yaramaz tiplermiş bence.
Eve bir taraftan da tırnaklarını incelemeye başlamıştı. Benim bir arkadaşım olsa ilk sıradan yer ayarlardım ona. Bir de kuliste geçiş fırsatı. Dickie'nin kafası anında yukarı kalktı ve parmakları Eve'in kollarına yapıştı. Ciddi misin?
Çok ciddiyim.
Yani eğer bir dostum olsaydı diye tekrar etti. Ve o dostum ihtiyacım olan verileri çıkarmak için böyle uğraşıyor olsaydı, ona biletleri ve kulise geçişi ayarlardım. Dickie'nin şiş gözleri nemlendi. Senin yeni en yakın dostunum. Çok tatlısın. Bana o sonuçları bir saat içinde çıkardı ki ben de biletleri senin küçük aç gözlü ellerine sunayım. Bana bu adam hakkında dişe dokunur bir şey bulursan, boş versene, herhangi bir şey bulursan da Mavis'in dudaklarına kocaman ıslak bir öpücük kondurmasını sağlarım. Eve, Dickie'nin başını patpatlayarak yürümeye başladı. Kapıdan çıkarken dönüp geri baktığında Dickie'nin hala ağzı açık halde tam karşıya baktığını gördü. 59 dakika Dickie, tik tak, tik tak. Dickie hızla mikroskobuna eğildi. Peabody, beceriklisin dedi. Çok beceriklisin. Merkeze vardıklarında Eve Peabody'yi olay yeri kayıtları ve notlarından oluşan ilk raporu yazmakla görevlendirdi. Kendine de kurbanın birinci derece yakınına haber verme görevi düşmüştü. Bu görev tahmininden daha uzun sürdü ve tahmininden daha fazla sıkıntıya soktu onu. Bayliss'in karısından işe yarar hiçbir cevap alamamıştı ve bu cevaplar şok yüzünden derinlere gömülmüşse bile onları kazıp dışarı çıkarmak uzun sürecekti. Bayliss'in dul eşi kocasının teşhisini video üzerinden yapmayı reddetti ve kız kardeşinin telelinki almasını gerektirecek ölçüde histerikleşti. Güzel, soluk tenli, siyah saçlı bir kadın ekrana geldiğinde bile Eve arka plandan ağlayan kadının sesini duyabiliyordu. Bir yanlışlık olamaz mı? Hayır, yanlışlık yok. Yerel polisin otelinize bir psikolojik danışman göndermesini sağlayabilirim. Hayır, hayır, benimle olması daha iyi. Ailesiyle birlikte olsa daha iyi olur. Yabancılar yalnızca işi daha da zorlaştırıyor. Kardeşim daha bu öğlen kol düğmeleri almıştı ona. Tanrım. Esmer kadın gözlerini kapayarak derin bir nefes aldı. Dağılmayacağı benziyordu ki bu Eve'i rahatlatıyordu. Mümkün olduğunca çabuk döneceğiz. Ben ilgilenirim işlemlerle, kız kardeşimle de ilgilenirim. Lütfen mümkün olduğunca çabuk bana geri dönün. Bayan Bayliss'le tekrar konuşmam gerek. Başınız sağ olsun. Eve arkasına yaslanarak boş ekrana baktı. Cohley, Miz, Bayliss, polistiler, hepsinin rozeti olsa da her biri bu rozetleri farklı biçimlerde taşıyordu. Eve hepsinin katilini tanıdığından emindi. İlk ikisi güven duyacak kadar yakından tanıyordu onu. Özellikle de Cohley. Boş bir kulüpte gece yarısı içkisi. Bu insanın bir arkadaşıyla yapacağı bir şeydi. Ama yine de karısına bir görüşme demişti. Eğer kelimenin tam anlamını kastettiyse belki de bir arkadaştan çok iş arkadaşıydı. Saygı duyduğu birisi. Tavsiyesini alabileceğini hissettiği birisi, gayri resmi olarak, biraz bira içerken. Kendi biriminden biri, diye düşündü. Riker'la bağlantısı olduğundan şüphelendiği birisi. Bilgisayar, 128. birimden son 2. Hayır, düzeltiyorum, son 3 yıldır emekli olanlar dahil. Tüm polis memurlarının isim listesini hazırla. Bahsi geçen birimde Max Riker'la ilişkili herhangi bir dava ya da soruşturmada bulunan polis memurlarını tara. İkinci olarak, aynı parametreleri oğluyla ilişkili tara. Alex, Alex Riker. Son olarak, bunlarda Canardi'nin sorgulama ve duruşmada bulunduğu durumları tara. Araştırılıyor. Çok talimatlı bu görevin doğası gereği tamamlanması minimum 4 saat 20 dakika sürecektir. O halde kıçını sıkıp bir an evvel başlasan iyi olur. Talimat anlaşılmadı. Lütfen talimatı tekrarlayınız. Tanrı aşkına taramaya başla. Eve kahvesini tazeledi. Bilgisayar hafif bir sesle taramaya devam ederken dışarı çıkarak konferans odasına gitti. Oradaki bilgisayara Vernon'la ilgili verileri girdi. Bu verileri tarama ve araştırma devam ederken kendi bilgisayarında da inceleyebilirdi aslında. Önceki uyuz, mızmız ve hantal hurda yığınıyla karşılaştırıldığında şimdiki inanılmaz bir nimetti. Ama işini şansa bırakmak istemiyordu. Bir saat boyunca Vernon'un verilerini inceledi. Kısa bir süre sonra onu sorguya alacaktı. Onu afallatmak istiyordu. sağlam bir şekilde afallatmak. İletişim cihazı sinyal verdiğinde kahve etkisini yitirmeye ve kelimeler bulanıklaşmaya başlamıştı. Dallas, ne var? Bana kocaman, yapış yapış ve dil de dahil bir öpücük ayarlayacaksın. Dil hakkında bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Dick sahne arkasına geçtiğinde Mavis'i ağzını kapalı tutma konusunda uyarmalıyım diye düşündü. Ne buldun Dick'i? Senin taş kalbini bile şefkatle titretecek bir şey. Jacuzzi teknesinin kenarında biraz mühre rastladım. Tanrım, bana parmak izi bulduğunu söylersen seni kendim öperim. Dick'i polisler diye hırladı. Hep mucize bekliyorsunuz. Elimdeki sadece mühür. Tahminimce ellerini ve ayaklarını korumak için kullanmış mührü. Ama biraz fazla kullanmış. Eğer mührü çok kalın sürersen ne olur biliyorsun değil mi? Evet. Hamurlaşır. Birazını alabilir ya da bir şeyle sıyırabilirsin. Lanet olsun Dick'i, bir parça mührün nesi büyük haber? Beni dinleyecek misin yoksa homurdanacak mısın? Sanırım senin katil kurbanı yere yatırdığı son hamlede biraz zorlandı. Yani büyük çabalarım ve eşsiz yeteneklerimle mühürde bulunan tırnak kesitinin bu nedenle katiline ait olduğunu sanıyorum. Eve sandalyesinde doğruldu. Bailey's'in DNA'sıyla karşılaştırdın mı? Neye benziyorum ben? Gerizekalıya filan mı? Eve ağzını açtı ama ona ihtiyacı olduğu aklına gelince zeki bir manevrayla geri kapadı. Özür dilerim Dick'i, çok uzun bir gece geçirdim. Bana mı söylüyorsun? Bailey's'inkiyle eşleşmiyor. Parçayı, daha doğrusu incecik bir kıymık şeridi ufacık bandın alt kısmından çıkardım. Üzerinde Bailey's'in kılı da vardı. Delil torbasındaki yazıya göre band Bailey's'in kolundan çıkmış ama bandın o yüzeyinde kurbanın tırnak parçası olmaz, değil mi? Hayır, hayır olmaz. Tanrım Dick'i, bu iyiydi, çok güzel. Sanırım sana aşık olmaya başlıyorum. Sonunda hepiniz bu kıvama geliyorsunuz. İlk verileri şimdi alıyorum. Çok sevdiği tekerlekli döner koltuğuyla odanın karşısına savurdu kendini. Erkek, beyaz erkek, şimdilik daha fazlası yok. Eğer muhtemel yaşı, özellikleri istiyorsan çok çabuk olmaz. Biraz daha bekleyeceksin. Üzerinde çalışabileceğimiz şey de çok küçük. Belki başka bir şey daha çıkar, bilmiyorum. Mührü başka bir yere daha bulaştırmış olabilir. Şimdilik çıkan tek kıl Bailey's'in. Tamam, devam et. Harika işti ki. Evet, biliyor musun Dallas? Eğer bu adamı yakalarsan onu mahkemeye tırnakla çalışarak çıkarmış olacağız. Anladın mı? Tırnakla. Tanrım, anladım. Cidden müthiş bir espri. İyi, bağlantıyı keserek arkasına yaslandı. Tırnaktan kopan minicik bir şerit diye düşündü. Bu bile bazen bir adamı enselemeye yetiyordu. Bir tırnak şeridi. Dikkatsizlik. Hafif bir çatlak açılmıştı. 30 gümüş para. Sembolizm. Dini sembolizm. Eğer kurbanlar Yehuda'ysa, İsa kimdi? Zihni dalgalanmaya başlarken katil değil diye düşündü. İsa kurban edilendi. O saftı. Oğul. İfade nasıldı? Tanrı'nın tek oğlu. Dava yetkilisine kişisel bir mesaj. Vicdan. Katilin bir vicdanı vardı ve Kohli konusunda yaptığı hata vicdanını açıklama yapacak, kendini mazur göstermeye çalışacak kadar rahatsız ediyordu. Ve Eve bir ultimatum veriyordu. Riker'ı hakla. Dönüp dolaşıp Riker'a geliyordu. Riker, oğul, Araf, Rourke. Hesaplar diye düşündü. Eski hesaplar. Karanlıkta yatağına yatmıştı ama uyumuyordu. Uyuması, rüyalar alemine dalması tehlikeliydi. Babası içki içiyordu ve tek başına değildi. Sesleri yükseldiğinde konuştuklarını duyabiliyordu ki sesleri sık sık yükseliyordu. Genelde odaklandığı ses babasının sesiydi. Çünkü eğer yeterince içki içmezse karanlıkta yatağa yanına süzülecek olan oydu. Gelip kapı eşiğinde duracak, arkasından vuran sert ve parlak ışıkta kendine bakacaktı. Eğer adama öfkeliyse ve yeterince içmemişse Eve'in canını yakacaktı. Belki sadece tokatlardı onu. Belki, eğer şanslıysa. Ama eğer şansı yoksa, elleri Eve'in küçük bedenini sıkıp morartacaktı. Ve nefesi, alkol kokan nefesi giderek hızlanıp boğuklaşacaktı.
Uyurken giydiği eski püskü tişört onu korumayacaktı. Yalvarışları ve ağlaması adamı sadece daha da öfkelendirecekti. Öfkelenince nefesi daha da hızlanacaktı. Kocaman bir motora dönecekti. Sonra elini Eve'in ağzına kapatacak, çığlıklarını bastırmaya çalışırken nefesini de keserek aletini içine doğru itekleyecekti. Babasının küçük kızına bir hediyesi var, küçük fahişe. Eve yatağında titreyerek kulak kesildi. Daha 8 yaşında bile değildi. Daha çok paraya ihtiyacım var. Riske giren benim burada. Kıçı açıkta kalacak olan benim. Dili hafifçe dolanmaya başlamıştı ama yeteri kadar değil. Henüz yeteri kadar değil. Anlaşmayı yaptık. Beni oyuna getirmeye çalışanlara ne yaptığımı bilir misin? Şartları kendi kafasına göre değiştirmeye çalışan son adama ne oldu biliyor musun? Yaptığından pişman olacak kadar bile yaşamadı. Duyduğum kadarıyla nehrin doğu yakasından hala ufak parçaları çıkıyormuş. Bu ses çok yüksek değildi. Eve'in söylenenleri anlamak için iyice uzanması gerekmişti. Ama adamın sarhoş olmadığını anlayabiliyordu. Hayır, sarhoş bir adamın sesini duyduğunda anlardı. Ve bu ses sarhoş değildi. Yine de ses onu ürpertmişti. Bu kültürlü sesin altında kötü bir titreşim vardı. Ben bela çıkarma peşinde değilim, Riker. Babasının sesinde bir sızlanma vardı şimdi. Yaltaklanmaya başlamıştı ki Eve kas katı kesildi. Babası eğer korkuyorsa yine kendini incitirdi ve bu kez yumruklarını kullanırdı. Masraflarım oluyor. Bakmaya çalıştığım bir kızım var. Ben senin özel hayatınla değil, malımla ilgileniyorum. Malın yarın gece söylenen yer ve saatte teslim edilmesini sağla. O zaman ücretinin kalanını alırsın. Teslimatı yapacağım. Bir sandalye yüksek sesle geri çekildi. Kendi sağlığın ve kızının sağlığı için yaparsan iyi olur. Sarhoşsun. Ve ben sarhoşlardan hoşlanmam. Yarın gece ayık ol. Eve ayak seslerini duydu. Kapının açılması ve kapanmasını, sonra sessizlik. Sessizlik cam kırılmasını takip eden küfürlerle kesildi. Yatağında kollarını etrafına sararak titremeye ve en kötüsünü beklemeye başladı. Duvarlar sallandı. Babası duvarları yumruklamaya başlamıştı. Tek aklına gelen kendisini yumruklamasından daha iyi olduğuydu. Duvarları yumruklamaya devam etsin, bir şişe daha bulsun. Lütfen, lütfen dışarı çıkıp içecek bir şeyler ve cezalandıracak başka birilerini bulsun. Lütfen. Ama birden hızla odasının kapısı açıldı. Kapının eşiğinde kocaman karanlık bir gölge duruyordu. Arkadan vuran keskin parlak ışık gözlerini alıyordu. Neye bakıyorsun sen öyle? Benim özel görüşmelerimi mi dinliyorsun? Burnunu benim işlerime mi sokuyorsun? Hayır, hayır. Eve konuşmamış, sadece başını hızla iki yana sallamaya başlamıştı. Aslında seni burada sıçanlar ve aynasızlara bırakmam lazım. Sıçanlar el ve ayak parmaklarını kemirecekler. Sonra aynasızlar gelecek. Her şeye burnunu sokan küçük kızlara ne yaparlar biliyor musun? Adam ona doğru atılarak saçlarından kavradı ve yukarı çekti. Kafa derisi öyle acımaya başlamıştı ki sessiz kalma çabalarına rağmen bağırdı. Onları toprakta kazdıkları karanlık deliklere atarlar ki böcekler kulaklarının içine kadar dolsun. Sen de küçük karanlık bir deliğe tıkılmak ister misin küçük kız? Artık ağlamaya başlamıştı. Ağlamamaya çalışıyordu ama gözlerinden süzülen yaşlara engel olamıyordu. Adam onu tokatladı. Bir kere, sonra bir kere daha. Ama gelişi güzel vuruyordu ve Eve umutlanmaya başlamıştı. Tembel kıçını kaldır ve eşyalarını topla. Gitmem gereken yerler, görmem gereken kişiler var. Güney'e gidiyoruz küçük kız. Sonra gözlerinde vahşi bir bakışla tüm dişlerini gösterecek şekilde kocaman gülümsedi. Riker beni korkuttuğunu sanabilir. Ücretimin yarısını zaten aldım. Bütün malları da hala bende. Bakalım son gülen kim olacak? Orospu çocuğu Max Riker. Eve yataktan kalkarak söyleneni yaptı ve kıyafetlerini yerleştirmeye başladı. Tek düşünebildiği bu gecelik olsun kurtulduğuydu. Max Riker adında bir adam sayesinde. Eve kalbi hızla çarparak boğazı kupkuru bir halde gözlerini açtı. Riker, ah tanrım, Riker ve babası. Sandalyenin kollarından tutarak doğruldu. Şu ana odaklanmaya çalıştı.
Gördükleri gerçek miydi yoksa garip bir hayal ürünü müydü? Gerçekti. Ara ara gördüğü bu görüntüler hep gerçek hatıralar olurdu. Kendini saçı başı darmadağınık, kocaman gözleri ve sıska kollarıyla yatakta kıvrılıp büzüşmüş halde görmüştü. Mağaraya sığınmış bir hayvanı andırıyordu. Sesler hala zihnindeydi. Biraz eğilerek parmaklarını şakaklarına bastırdı. Max Richter babasını tanıyordu. New York'taydılar. Evet, o gece New York'ta olduklarından emindi. Dallas'a gelmeden ne kadar önceydi bu gördükleri? Babası ona tecavüz ederken eline bir bıçak geçirdiği geceden ne kadar önceydi? Onu öldürdüğü geceden ne kadar önceydi? Paraların suyunu çekmeye başlamasına yetecek kadar zaman geçmiş olmalıydı. Riker'ın ava başlamasına, kendinden çalan adamın peşine kurtları salmasına yetecek kadar zaman. Ama önce davranıp onun işini bitiren Eve olmuştu. Ayağa kalkarak dolaşmaya başladı. Geçmişte olanların şu anla bir ilgisi yoktu. Dolayısıyla soruşturmasını sekteye uğratmasına ya da kendisini etkilemesine izin veremezdi. Ama yine de kaderin hastalıklı bir oyunu bu ilişkileri yaratmıştı. Riker'ı babasına, Riker'ı tekrar Rourke'a bağlamıştı. Ve elbette Riker'ı kendisine. Bu döngülere tekrar son vermekten başka bir çaresi yoktu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 309. Devamı 29. ayrımda.